tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Eksen'den dünya gündemi ve Türkiye'den yankılananlarla yeniden birlikteyiz. Türkiye'deki darbe girişimi, Amerika'daki, Avrupa'daki yankıları, Suriye, Amerikan başkanlık seçimleri. Aslında başlıklarımız hiç değişmiyor, içerikler değişiyor, mesajlar değişiyor. Tabii gelişmeler oluyor dünyanın dört bir yanında. Bugün yine hepsine bakacağız birlikte. Programın ikinci bölümünde de stratejist ve emekli binbaşı Erol Mütercimlerle konuşacağız. Gündemimiz de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yeni yapılanma, NATO ordusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri nereye gider buradan? Amerikan Genelkurmay Başkanı Dunford ziyaret etmişti pazar ve pazartesi günü Türkiye'yi. Türkiye'nin dış ilişkilerinde bir takım sıkıntılar var darbe girişimi sonrasında. Bütün bunlar orduda yapılan tasfiyelerle birlikte gidişatı nasıl etkileyecek, Türkiye'nin konumunu nasıl etkileyecek? Erol Mütercimlerle konuşacağız ve dünyayla, Türkiye'yle, dünyayla başlayalım. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün yine mesajları oldu Din Şurası vesilesiyle. Fethullah Gülen'in arkasında görüldüğü bu darbe girişimiyle ilgili yaşananlardan ötürü adeta özür diledi diyelim. Genelkurmay Başkanlığı'nı ziyaret ediyor kendisi bugün. TSK'da bir takım düzenlemeler yapılmıştı, aktarmıştık size. Askeri okulların kapatılması, Genelkurmay'ın sivil idareye bağlanması gibi. En son Genelkurmay'ın mekansal değişiklikler de gündemde. Bir adım daha atılacak. Milli Savunma Bakanlığı ile yan yana bulunan Genelkurmay Başkanlığı'nın merkezinin dışına, Ankara'nın dışına taşınması gündeme gelmiş durumda. Dediğim gibi dünyada yankılandı tabii ki Türkiye'deki darbe girişimi. Tepkiler, mesajlar, reaksiyonlar devam ediyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'dan bekledikleri, Türkiye'nin beklediği tepkiyi bulamadığı yolundaki mesajları vardı. Dün kısmen yayın saatim çerçevesinde aktarmıştım size. Buna bir takım tepkiler de var Avrupa'dan ama önce Erdoğan hangi mesajları verdi bir dinleyelim. Devam edelim sonra.
Kısa bir süre önce terör örgütü PKK'nın lider kadrosunda olanları kalkıyorsun video konferansta konuşturuyorsun Almanya'da. Bu Batı teröre destek veriyor ve darbelerin yanında yer alıyor. Türkiye'den oraya video konferansla benim bağlamamı hazmedemediler. Alman mahkemeleri çok hızlı çalışıyor maşallah. Anında Anayasa Mahkemesi de hayır kararı verdi. Bazı ülkeler havaalanlarında ne yazık ki Türkiye'ye gitmeyin, Türkiye'ye gidişiniz Erdoğan'ı güçlendirir gibi reklamlar koymaktadır. Bu nasıl demokrasidir? Biz nasıl bir stratejik ortağız ki ben sizden ülkem adına milli güvenlik strateji belgesi içerisine girmiş böyle birisini istiyorum. Siz hala onu ülkenizde saklamaya, barındırmaya devam ediyorsunuz. Bizde işkence sıfır toleranstır. Ha, arbede esnasında kaşına gözüne tekme tokat yemiş olabilir. Uluslararası Af Örgütü Londra'da durarak tespit yapıyor. Zerre kadar sizde haysiyet varsa çıkarsınız Türkiye'ye gelirsiniz. Önce bir parlamentoyu gezersiniz.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajları vermişti. Aynı zamanda biliyorsunuz dış basına demeçler vermeyi, söyleşiler vermeyi de sürdürüyor. CNN International'a başladı, El Cezire Televizyonu, Russia Today derken. En son Kuzey ve Latin Amerika'nın en çok izlenen İspanyolca kanalı Meksika merkezli Televisa'ya da bir söyleşisi var. Benzer şekilde daha çok Amerikalı yetkililerin Fethullah Gülen'in iadesi konusunda daha aktif olmaya çağıran açıklamaları var. Kaybedecek zaman yok terörle mücadelede. Tüm olanların gerisinde Gülen'in olduğunu anlamamak için kör ve sağır olmalısınız. Bir teröristin iadesini istiyorsak bunu yerine getirmelisiniz mesajı vermiş vaziyette. Tabii bu mesajlar arasında İtalya ile küçük çaplı bir kriz hali ortaya çıktığını belirtmek lazım. Amerikalılar bugün New York Times gazetesinde yer aldığı gibi darbe girişiminde Türkler olağan şüpheli olarak Amerikan yönetimini görüyor. Özellikle de Gülen Amerika'da yaşadığı için yorumunu yaparak değerlendirdiler Türkiye'deki durumu. Ama bir yandan da Avrupa ile bir içten içe bir kriz hali kaynıyor. Dün Erdoğan'ın İtalyan Rai News 24 kanalına verdiği mülakatta özellikle söylediği sözler, oğlu Bilal Erdoğan üzerinden sorulan sorulara verdiği yanıtlar ortamı germişti. Demişti ki İtalyan kamuoyuna yönelik, Türkiye'de gazeteci ya da öğretim üyesiyseniz hapse girebilirsiniz şeklinde bir algı var deyince muhabir, şu anda İtalya'ya girmiş olsa veya girecek olsa benim oğlumu belki de tutuklayacaklar, nedir söyleyeyim bakalım denildiğinde söyleyebildikleri hiçbir şey yok. Bologna'da doktorasıyla alakalı mezuniyetini verecek bu yapı orada böyle bir dava açma yoluna gidiyor gibi cümleler kurmuştu. İtalyan hukuku kendini bir defa çek etmesi lazım. Böyle bir anlaşma olmaz. Benim oğlumla uğraşmayı bıraksın da İtalya kendi mafyasıyla uğraşsın demişti. İtalyan Başbakanı sert tepki gösterdi. Twitter mesajına hesabından, kişisel hesabından bir açıklama yaptı. Bu ülkede hakimler yasalara ve İtalyan yasasına cevap verir. Türkiye Cumhurbaşkanı'na değil, buna hukukun üstünlüğü deniyor diye açıklama yaptı Renzi. Erdoğan'a yanıt olarak tabii başka mesajları da vardı Erdoğan'ın. Avrupa Birliği ile ilişkilerde de Türkiye'nin bundan sonraki gidişatı, Avrupa Birliği ile özellikle vize anlaşması, vize muafiyeti ve sığınmacı anlaşması baş tartışma konuları, yine idam cezası. Bugün darbe girişiminden 2,5 hafta sonra Avrupa Konseyi bu atmosferde Türkiye'den yükselen seslere karşı Genel Sekreter Thorbjørn Jagland Ankara'yı ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım Başbakan ve muhalefet temsilcileriyle de görüşmesi planlanıyor. Öncesinde de Carl Bildt'ten bir çağrı olduğunu aktaralım. İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Politico sitesinin Avrupa edisyonu için bir yazı kaleme aldı ve Avrupa'nın 15 Temmuz darbe girişimi karşısındaki tepkisizliğini Brüksel uyuyor mu yoksa sadece cahil mi, Avrupa Erdoğan'ın yanında ol ifadeleriyle eleştirdi. Avrupa'dan ilk defa böyle bir tutum geldiğini belirtmek lazım. Çünkü daha ziyade elbette darbe girişimi kınandı ama biraz da darbe girişiminden sonra bunun otoriter yönetimi pekiştirmek için bir vesile kılınacağı eleştirileri, kaygıları, idam cezasına ve OHAL uygulamalarına karşı hükümetin hukukun üstünlüğüne uyması çağrıları öne çıktı Avrupa'dan gelen mesajlarda. Ve biraz da Ankara'yı burada aktardığımız üzere memnun edecek kadar ya da düzeyde bir kınama gelmedi, onu belirtelim. Tabii bütün bunlar bu anlaşmaları tehlikeye atıyor. En son Atina ve Berlin'den B planı yapalım. Türkiye'nin tartışmalı sığınmacı anlaşmasına sadık kalmaması ihtimaline karşı çok endişeliyiz. Sesleri yükselmiş vaziyette çünkü Türkiye sonbaharda vize muafiyetini vermezseniz anlaşma, sığınmacı anlaşması geri kabul uygulanmaz. Cumhurbaşkanı'nın ağzından da, Mevlüt Çavuşoğlu'nun ağzından da bu sözler çıkmış vaziyette. Sonbaharda daha önce de dediğimiz gibi bir küçük kriz bekliyor. Evet, Avrupa'daki gelişmeleri aktarmaya çalıştım. Biraz da dış basından gördüğüm, dikkatimi çeken başlıkları size aktarmak istiyorum. Not olarak aldığım Financial Times'ta Türk ordusu Erdoğan'ın tepkisini hissediyor vurgulu bir haber var. Kuleli Askeri Lisesi'ni 1. Abdülmecit'in kurduğu vurgulanıyor. Biraz tarihçe aktarılmış üst düzey subayların yetiştiği bir yer olduğunu ve şimdi artık bunların kapatıldığını vurguluyor. Disiplinin bozulduğu, hiyerarşinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bozulduğu ve gördüğümüz hükümetin içinde bir patlama yaşayan orduyu kontrol altına almak için umutsuz bir girişim yorumu yapan John Hopkins Üniversitesi'nden Halil Haraveli'nin sözleri var Financial Times gazetesinde. Financial Times'ta bu arada dün NATO üyelerinin Parlamenterler Asamblesi, NATO Parlamenterler Asamblesi toplantısının normalde Kasım'da İstanbul'da yapılacağını ama NATO üyelerinin kaygılı olduğunu aktaran bir habere yer vermişti. Onu da aktaralım. Toplantının değişmesinden söz edilmiyor haberde ama aslında Türkiye çok da uygun bir yer değil ittifakın Parlamenterler Asamblesi için. Yorumlarına, görüşlerine yer vermiş, bunları aktarmış. Biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimini tüm muhalefeti ezmek için kullandığından kaygılanıldığı vurguları da yer almış haberin içinde. Müzik. Bir başka dikkat çekici husus Washington Post ve New York Times gazetelerinde yer alan Amerikan ordusunun 447. Hava Seferi Birliği Komutanı Albay David Traxa'nın 15 Temmuz gecesi yaşadıkları, yani darbe gecesi, Amerikan basınına anlatmış beyzbol maçı izlediğini. Sonra yardımcısını arayıp komutanım haberlere bakın Türkiye'de bir şeyler oluyor dediğini, elektriklerin kesildiğini aktarıyor. Üse saldırılırsa ne oluruz, ne yaparız, buradan IŞİD karşıtı mücadele, savaş yürütülüyor dediklerini, diye düşündüklerini, jeneratörlerin devreye girmesiyle iletişim sisteminin çalıştığını ve dış dünyayla iletişim kurabildiklerini, tekrardan uçakların inmesini sağladıklarını söylüyor. Tabii bu incirlik üssü IŞİD'le mücadelede sadece Amerikan değil, Alman birlikleri, hatta Körfez'den birliklere ev sahipliği yapıyor. Ama oradan havalanan uçakların yakıt sağladığı darbecilere iddiası ortaya atılmıştı. Üssün komutanı da tutuklanmış vaziyette. Amerikan medyası komutanlarla orada ne yaşadıklarını böylece aktarmış olmuş. Evet, New York Times bu arada bir başka habere yer vermiş. Tasfiyelerin Amerika'da olması halinde nasıl bir görünüm arz edeceğini aktarmışlar. Çok sayıda Erdoğan karşıtının gözaltına alındığını belirtiyor haberde ve dev tasfiyeler yapılsaydı burada ne olurdu? 9000 polis memuru kovuldu. Philadelphia, Dallas, Detroit, Boston ve Baltimore'daki tüm polisleri kovmak gibi bir şey demiş. 21 bin özel okul öğretmeni açığa alındı. ABD'deki tüm özel ilkokul ve liselerde her 3 öğretmenden birinin lisansını elinden almak gibi demiş. 10.012 asker gözaltına alındı. Her 4 Amerikan ordusundaki her 4 subaydan birini gözaltına almak gibi demişler. 2745 hukuk çalışanı askıya alındı. Kaliforniya, Texas, New York ve Georgia'daki tüm hakimleri askıya almak gibi diye sıralayarak dekanlar vesaire bir kıyaslama yapmış. Enteresan biçimde Türkiye'deki tasfiyeleri izah etmek için New York Times gazetesi. Evet, bu arada Mavi Marmara krizinin ardından 27 Haziran'da duyurulmuştu İsrail-Türkiye normalleşmesi, darbe girişimi onu da sekteye uğratmış gözüküyor. İsrail basınında bilgiler aktarılıyor. Bir İsrailli yetkili, İsrail'in Türkiye'den talep ettiği, Mavi Marmara'da görev yapan İsrail askerlerine hukuki yaptırım uygulanmasını kaldıran düzenleme meclisten geçene dek büyükelçi atanmayacağı açıklandı. Normalde 4 Ağustos gibi büyükelçiyi belirlemesi bekleniyordu İsrail yönetiminin, ama darbe girişimi işleri biraz aksatmış gözüküyor. Bu arada İsrail Parlamento Komisyonu da 1915'i soykırım olarak nitelendiren bir karar aldı. Knesset'in resmi internet sitesinde de açıklaması yer aldı. Ama İsrail Dışişleri Sözcüsü Emmanuel Nas'ın bu bizim resmi görüşümüzü yansıtmıyor. Sadece komisyon üyelerinin şahsi görüşleri açıklaması yaptı. Mısır parlamentosunda da Ermeni soykırımının kabulüne dair bir tasarı sunulmuş vaziyette. Onu da not olarak ekleyelim. Evet. Fransa'da terörü tartışıyor. Normandiya bölgesinde 84 yaşındaki papazın boğazı kesilerek IŞİD sempatizanı iki kişi tarafından öldürülmesinden sonra, sempatizan ya da savaşçısı kesin olarak netleştirilemedi henüz, ama bundan sonra dün gömülmesi vardı cenaze töreniyle. Hafta sonu ayinler düzenlenmişti Müslümanların da katıldığı. Başka etkinlikleri de iptal ediyorlar. Tatil için Fransa'ya gidenleri engelleyici bir durum Nice saldırısı sonrası 14 Temmuz'da ortaya çıkmıştı. Şimdi de turizmde bir düşüş var ve etkinliklerde de düşüş var. Britanya'da havai fişek gösterileri, Marsilya'da popüler hava gösterileri falan iptal edilmiş vaziyette. Ayrıca Avignon, Şamberi, Cannes'daki bazı etkinlikler iptal edilmiş vaziyette. Fransızlar güvenli OHAL, onlar da başka tarzda bir OHAL uygulaması gerçekleştiriyorlar. Evet, Avrupa'dan birkaç başlığım olacak size. Avrupa'daki terör korkusu ve sığınmacı kriziyle ilgili bunlar da. Almanya'da mesela İslamcı saldırganların nereye gömüleceği tartışması var. Hatırlayacaksınız, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de hainler mezarlığı gündeme taşınmıştı. Almanya'da da benzer bir biçimde defin tartışması çıkmış vaziyette. Radikal İslamcı saldırganlarla ilgili Bavyera eyaletinde saldırılar düzenlenmişti geçen ay sonunda. Nereye gömeceğiz biz bunları diyorlar ve Müslümanlar Merkez Konseyi Müslümanlar mezarlığına gömülmelerine bu kişilerin sıcak bakmıyormuş. Çekya'dan bir başlık, Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın Müslüman ülkelerden sığınmacıların kabul edilmemesi gerektiğine inandığını açıkladı sözcüsü. Diyor ki ülkemiz Almanya ve Fransa'dakine benzer terör saldırılarıyla başa çıkamaz. Başka türlü söylemek gerekirse sığınmacıları kabul ederek Çekya'da barbarca saldırılar için zemin hazırlarız demiş vaziyette. Hükümetin daha önce İtalya ve Yunanistan'dan 2691, Türkiye'den ise 80 mülteci kabul ettiğini, edeceği sözü verdiğini daha doğrusu hatırlatmış ama artık bundan daha fazlasını alamayız demiş. Danimarka'da ise Danimarka Halk Partisi sağcı bazı sığınmacı kamplarında kalan sığınmacıların suç olaylarına karışmaya başlaması üzerine bu kişilerin kamplardan çıkmasının yasaklanması yolunda bir öneri sunmuş parlamentoya. Galiba geçen hafta bir takım vakalar olmuş ve yaşları 14 ve 17 arasında değişen 5 sığınmacı genç 16 yaşında bir kıza tecavüz etmişler. Bundan sonra da bir tartışma başlamış durumda. Evet, Avrupa'dan iki haber daha aktaracağım size. Birisi İsviçre'nin 1992'de başvuru yaptığı, gerçi referandumla o zaman hayır denmişti %50.50 civarında bir oranla ama 92'de yaptığı Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunu resmen geri çekti ki bekleniyordu bu. İkincisi de burada da aktarmıştım size, İspanya'da 26 Haziran'daki genel seçimlerde bir hükümet kurmaya geçit vermiyor. Muhtemelen tekrardan bu yıl seçimlere gitmek zorunda kalacak İspanyollar. Çünkü Kral Felipe'den hükümeti kurma görevi alan Başbakan Halkçı Parti lideri Mariano Rajoy, sosyalistlerle ikinci çıkan Sosyalist İşçi Partisi lideri Pedro Sanchez'le görüştü. Sanchez hayır dedi ve üçüncü ve dördüncü parti Podemos'la Ciudadanos, ama onlardan da pek sonuç elde edecek gibi gözükmüyor. 20 Aralık'ta aslında seçim yapıldı, sonra 26 Haziran'da tekrarlandı. Şimdi muhtemelen üçüncüsü gelecek. Evet, Rusya'dan iki başlığım var. Türkiye'ye Rusya Federal Turizm Ajansı, Rosturizm yetkilileri gelecekti ama erteleme söz konusu olduğu söyleniyor. Henüz ortada bir belirsizlik var. Rusya Federasyon Konseyi Dışişler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev ise Eylül ayında Türkiye ile parlamentolar arası diyaloğun başlayabileceğini söylemiş. Henüz Türkiye'den pek bir işaret yok tabii ama gözler 9 Ağustos'ta Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı görüşmede. Evet, Suriye'ye bakalım. Halep'te ordu kuşatması, Halep'in dar bir bölgesinde sıkışıp kalan yeni bir isimlendirme ile Nusra Cephesi, biliyorsunuz. Özellikle Amerikan medyasında da boy göstermeye başlamıştı. Fetih ordusuna ismini çevirmişti. Fetih cephesine çevirmişti. İşte onlar kuşatmayı yarmak için harekete geçtiler. Fakat üçüncü günün sonunda şiddetli çatışmalara rağmen pek bir kazanım elde edemedikleri gözüküyor. Tünellerde dün Ramuseh bölgesinde büyük bir bomba infilak ettirdiler ve kayıplar verdirdikleri söyleniyor Suriye ordusuna. Ama nihayetinde kuşatmayı ilk 2-3 gün içerisinde yaramamış olmaları yenilgilerine işaret ediyor gibi yorumlar görüyorum sahadan gelen. Bu arada Suriye medyasında da güvenli koridorlar açılmıştı. Oradan teslim olan militanlara ait olduğunu söyledikleri diyelim fotoğrafları paylaşmış vaziyette. Evet, bu arada Mınbiç, Kürtlerin önderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri Türkiye sınırı yakınlarındaki Mınbiç'i hala alabilmiş değil. Yaklaşık %70'i elimizde diyorlardı ama hatta birkaç gün içinde halledilir deniyordu ama aradan bir ay vakit geçti. Hala henüz sonuç yok. En son gördüğüm verilen rakam kasabanın %60'ını ellerinde tuttukları, kontrol ettikleri, geri kalanını değil. Bu arada Rusya'nın insani yardımları var. Deir ez-Zor kentine 21 ton açıklamalarına göre. Halep'e ise 18 ton insani yardım götürüldü. Geçenlerde helikopter düşmüştü ulaştırma için kullanılan ve cesetleri yerlerde sürüklenmişti. Halep'te Ruslar buna biraz öfkelenmiş vaziyetteler. Bir yandan da Amerikalılara öfkeliler, onu belirtmek lazım. Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Rybakov tam Suriye ordusu terörle mücadelede müttefikleriyle beraber başarı elde etmeye başlarken Amerikalılar bizden durmamızı istiyorlar diyorlar. Diyor ve adaletsiz bir oyun içinde olmakla itham etmiş Amerikalıları. Hiç de adil değil ABD'nin tutumu, tepkisi göstermiş durumda Rybakov. Evet, Irak'ta da mecliste ise Meclis Başkanı Selim El Cuburi'nin yurt dışına çıkış yasağı tartışma yaratmış vaziyette. Yolsuzluk ithamları var. Geçici bir yurt dışına çıkış yasağı getirildiği söyleniyor kendisine. Bir işlem başlatılmadığı söyleniyor. Diğer yandan IŞİD'in elindeki Musul'u almak için hazırlıklar devam ediyor. Musul'da Saddam Hüseyin'in sarayı olan bir bölge ki daha sonra IŞİD üstüne çevrilmiş. Buranın vurulduğu koalisyon uçakları tarafından açıklandı. Britanyalılar açıkladı bunda. Evet, bu arada Libya savaşının giderek alevlendiğini söyleyelim. Kaddafi'nin linç edilerek öldürülmesi sonrası zaten kaosa batmıştı. Libya paramparça bir hale gelmişti. Her yerde militan gruplar ortaya çıkmıştı. BM biraz uğraştı. İslamcı hükümet tutamadı, başarılı olamadı. Ve şimdi özel kuvvetler, bu arada ben buradan aktarmıştım size, Fransız, Britanya ve Amerikan özel kuvvetleri de sahaya indiler. IŞİD varlığı ortaya çıktı, hem de nerede? Kaddafi'nin memleketi Sirte'de. Savaş yayılmaya başlandı ve en son Obama'nın da onayıyla Amerikalılar hava operasyonlarına da başladılar. Hükümetin de onayı olduğunu belirtmek lazım burada, Libya hükümetinin. Başka türlü IŞİD'i ortadan kaldırmayacağız diye düşünüyorlar herhalde. Geldi Libya'ya da yerleşti Suriye'den sonra bu durumda. Gelmiş yerleşmiş oluyor elbette. Obama bunu izah ederken biraz zorlandı tabii. Sadece biz değil, herkes, Avrupa'da, diğer ülkeler de Libya'da istikrara ulaşılmasını istiyorlar. Hani bir yandan kaçak, göçmen, sığınmacı krizi var. Bir yandan zaten ülke kaos içerisinde. Tabii Obama'ya sormuşlar, hani Arap Baharı dediniz, böyle böyle BM'den karar çıkartıp uçuş yasak bölge kararı, Libya'yı bombaladınız, Kaddafi de devrildi deyince, sorunca Obama önce bir katliamın önüne geçmek adına doğru olanı yaptık, fakat hiçbirimiz tam olarak çok daha sonra Libya'da sağlam bir yapı kurulması, ülkenin güvenliğinin sağlanması konusunda yeterince detaylı düşünmedik de, diye yanıt vermek durumunda kaldı. Bu arada bütün bunlar olurken Amerika'da Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da kendisi şimdi başkan olacak eğer Donald Trump'ın bileğini bükerse. Evet, Amerika'ya geçelim hemen buradan. Pası kendi kendime atmış bulundum. Donald Trump tartışılıyor tabii, Cumhuriyetçi aday. En son konuşma yaptığı salonda bir bebek ağlayınca önce severim bunu, ne bebek ama ne kadar da güzel bir oğlan demiş, ama daha sonra bebek ağlamaya devam edince şaka yapıyordum, bebeği buradan çıkartabilirsiniz tepkisi koydu. Tabii çok tartışmalı bir figür kendisi, hemen bebek karşıtı olmakla da itham edildiğini belirtmek lazım. Amerikan Başkanı Barack Obama da bu düelloya katıldı. Clinton'la sürekli kapışıyorlar, kampanya artık başladı demek lazım. 8 Kasım'a kadar devam edecek bu iş. Fakat Barack Obama bu sefer Donald Trump'a Amerika'ya başkan olmaya uygun bir kişi olmadığını söyledi. Cumhuriyetçilere seslendi Obama. Neden hala onu destekliyorsunuz? Yeter diyeceğiniz bir nokta gelmedi. Ya da tüm parti Trump'ın fikirlerini benimsemeli demiş. Trump da hemen yanıt veriyor. Asıl uygun olmayan Hillary Clinton. Tabii Obama'ya da biraz bozulduğu için Obama'nın da ülkenin tarihindeki en kötü başkan olduğunu söylemiş Donald Trump, arkasında bir enkaz bıraktığını savundu. Bir yandan hack skandalı var Amerika'da. Demokratik Ulusal Kongre bitti. Hillary Clinton başkan adayı ilan edildi. Resmen ilk kadın başkan adayı ilan edildi, ama daha önce rakibi Bernie Sanders'ı biraz da hileli bir biçimde Demokratik Parti'nin önde gelenlerinin hafiften katakullileriyle yendiğine dair e-postalar, WikiLeaks skandalı, ses kayıtları ortaya çıkmıştı. Rus hackerları suçlamışlardı. Hatta Rusya hükümetini suçlamışlardı. Kanıt yok buna dair. Obama da demiş ki, yani suçlamak için Rusya'yı çok erken, ben yasal kanıtların ve gerçeklerin önüne geçmek istemiyorum diyerek Obama bu tür konularda fazla heyecanlı olmayan tutumunu devam ettirmiş. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir kez daha açıklama yaptı. Bütün bu skandalın tabii size buradan aktarmıştım, Donald Trump Clinton'la dalga geçmek için Rus hackerlara çağrı da yapmıştı. Ve bu yüzden de Rus ajanı olmakla itham edilmeye kadar vardırdılar Trump'ı. Kremlin sürekli yalanlama yapıyor. En son Putin'le görüştükleri bile tartışılır olunca Peskov öyle bir şey olmadı. Hiçbir görüşme, hiçbir temas aralarında gerçekleşmedi diye bir açıklama yaptılar. Son bu kavgaya not olarak size aktaracağım. Fransa Cumhurbaşkanı, Sosyalist Parti lideri François Hollande da bu işe girdi. Trump için insana kusma isteği veriyor ifadelerini kullanmış. Aşırılıkları size kusma isteği veriyor. Özellikle de bir askerin anısı hakkında söyledikleri, Müslüman asker Irak'ta öldürülen, babasının da Müslüman kardeşler mensubu ve şeriat isteyen biri olduğu iddia ediliyor Amerikan sağcıları tarafından. François Hollande da, ama tabii bu İslamofobik yanını düşünürsek Trump'ın hemen eksi hanesine yazacak bir gelişme olarak belirtmek lazım. Hollande da buna bir katkı yapmış oldu. Evet, Rusya-NATO ilişkileri çerçevesinde iki notum var. Bir tanesi Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sijjarto. Çok zor Doğu Avrupalıların isimlerini hakikaten telaffuz etmek. Sesli harfleri bulunmuyor çünkü isimlerinde. Kendisi bazı NATO ülkelerinin yetkililerinin aksine Rusya'dan herhangi bir tehdit algısı içerisinde olmadıklarını, bunun gerçekçi olduğunu düşünmediğini söylemiş. Polonya ve Baltık ülkeleri tabii daha farklı düşünüyorlar. NATO'nun füze kalkanını aktif ettiğini, oradaki varlığını arttırdığını, en son Varşova zirvesinde de caydırıcılık vurgusu yaptıklarını hatırlatalım. Bu arada Ruslar da Çin'le işbirliği için kolları da işbirliğini derinleştirmek için diyelim kolları sıvamış vaziyetteler. Evet, vaktim azalıyor. Önümde hala bir sürü not var. İran'dan bir başlık vereceğim. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın nükleer anlaşmanın sunduğu imkanı değerlendiremediğini televizyondan yayınlanan konuşmasında söyledi. Neden söyledi? Çünkü aslında dün Hamaney bir konuşma yaptı. 6 ay sonra halkın hayatında herhangi bir etki gözükmüyor. Amerikalılara güvenemeyiz. Amerika ile müzakereler gereksiz çıkışı yaptı. İşte Ruhani de bunun üzerine Amerikalılara biraz sitemde bulunuyor. Eğer ABD nükleer anlaşmayı iyi niyet ve kararlılıkla uygulamış olsaydı, engelleri ve ertelemeleri azaltmış olsaydı, o zaman diğer meseleleri konuşmak için daha fazla güvenimiz olurdu dedi. Ne yazık ki Amerika rehberin de dediği gibi, bir gün önceki konuşmasına atıf yapıyor, testi başarılı bir biçimde geçemedi demiş Ruhani. Evet, bu arada Tunus'ta yeni hükümetin Nida hareketinden Çahet Essebsi başkanlığında kurulması için görevlendirildiğini belirtelim bir ay içerisinde. Güney Afrika'da yerel seçimler var. Afrika Ulusal Kongresi biraz zorda gözüküyor. İşsizlik, ekonomik zorluklar artıyor bölgede. Ve Mandela'dan miras Afrika Ulusal Kongresi büyük kentlerde, kilit kentlerde kaybedebilir deniliyor. Asya'da Kuzey Kore'nin Japon sularında balistik füze attığı bilgisini aktaralım size. Brezilya'da Senato bir rapor yayınladı. Kadın lider Dilma Rousseff'in anayasayı ihlal ettiği, bütçe krizi yüzünden biliyorsunuz askıya alınmıştı görevi. Anayasayı ihlal ettiği sonucuna vardığı söyleniyor ve önümüzdeki hafta hakikaten azli söz konusu olabilir. Azli için düğmeye basılıp Ağustos sonu ya da Eylül'ün ilk günlerine tarih veriyorlar. Böyle bir sonuç olabilir. Nikaragua'da devlet başkanı Daniel Ortega yeniden seçilmek istediği 6 Kasım seçimlerinde yardımcılığına kimi aday gösterdi? Eşi Rosario Murillo'yu aday gösterdi. Zaten First Lady devlet başkanı ve yönetimin sözcüsü bu arada. Onu da belirtelim. Himalayalar ülkesi Nepal'den de küçük bir başlık aktarayım. 240 yıldır monarşiyi devirmek için 10 yıl boyunca savaş verip 2008'de sandıktan zaferle çıkan Maocu gerillaların lideri Prachanda'nın bugün toplanacak mecliste başbakan ilan edilmesi bekleniyor. Evet, vaktim kalmadı. Birkaç başlık daha vardı ama size 5 Ağustos'ta Rio Olimpiyat Oyunları'nın açılışının yapılacağını ve görkemli bir törenle 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nı unutturmak istediklerini, ona hedefledikleri bilgisini aktarayım. Norman Greenbaum'dan Spirit in the Sky'ı dinleyelim birazdan. Erol Mütercimlerle buradayız, ayrılmayın bizden. Müzik
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak. Dünyanın ahvali her gün sıcak haber ve analizlerle Ceyda Karan'la Eksen'de.
Evet, Eksen'in ikinci bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda stratejist ve emekli binbaşı Erol Mütercimler var. Hoş geldiniz yayınımıza Erol Bey.
Teşekkürler, hoş buldum.
Şimdi Erol Bey, siz günlerdir televizyonlarda, ben de dinliyorum sizi, analizlerinizi bütün bu darbe girişimine dair. Ben biraz daha bunun bundan sonraki sürece etkileri üzerine konuşmak istiyorum. Özellikle de içinde bulunduğumuz bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu şekliyle yeniden yapılandırılması ve bunun NATO ile ilişkilerimize, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Rusya ve bölgemizle ilişkilerimize olası etkileri diye özetleyebilirim başlığı. Siz darbeyi aslında öngörenlerden bir tanesisiniz. Başarısız olsun diye planlandığını evet. söylüyorsunuz. Aslında başarılı olduğunu, yani girişimin başarılı olduğunu söylüyorsunuz. İç savaşın prova edildiğini söylüyorsunuz ve bu iş burada bitmedi diyorsunuz öncelikle. Evet. Buradan yola çıkarak şunu sormak istiyorum. Bütün bu 15 Temmuz'dan bu yana yaşadıklarımız ve en son TSK'nın tasfiyesiyle biz ne yöne doğru gidiyoruz? Bütün bu yapılanlar bizi düze çıkartabilecek hamleler mi, hükümetin yaptığı şeyler? TSK içerisindeki düzenlemeler, içerideki iç politikayı sanki milli birlik varmış gibi sunmak, bunlar doğru adımlar mı?
Şimdi TSK ile ilgili kısmı ikinci kısım olarak tutayım. Hı hı. Şimdi birinci kısım olarak başlayayım. Bu süreç bitmedi. Önümüzde benim değerlendirmeme, kestirmeme göre 3 yıllık çok yoğun, çok ağır bir süreç bekliyor bizi. Çünkü bu isyan, darbe girişimi, ama çok doğru adı bunun isyandır. Hı hı. Bu isyan her şeyin ilk adımı. Ben son amaç hedefe baktığım zaman 3 bacaklı bir son amaç hedef değerlendirmesi için değil. Birincisi Türkiye açısından, yani devletin açısından. Türkiye açısından gördüğüm mesele şu. Son kertede Türkiye'nin mümkünse bölgede parçalanması ya da parçalatılması. Bunu neye bağlayarak söylüyorum? Hı hı. Irak, Suriye, Libya, öteki Afrika ülkeleri, işte Mısır'daki müdahale. Bütün bunlara bir kere bakarak söylüyorum. Bu A şıkkı. Hı hı. B şıkkında ise Condoleezza Rice'ın 2003 yılında söylemiş olduğu, bölgedeki 22 ülkenin siyasal rejimleri ve sınırları değişecek şeklindeki bu önermesi adım adım hayata zaten geçiriliyor. Hı hı. Onları görmekteyiz. Ötekisi ise Obama'nın IŞİD'le mücadelemiz 30 yıl sürecektir cümlesi. 30 yıl sürecektir ne demek? ABD bölgede 30 yıl kalacak demek. Yani genişletilmiş Orta Doğu projesinin bir gerçekleştirilmesi için, hı hı, yoğun çaba harcanacak demektir. Hı hı. Bu açıdan değerlendirme yaptığında işte Türkiye'de bu 22 ülke arasında zaten ismi o zaman da sayılmış idi. O zaman düşünüyoruz, peki Türkiye gibi bir büyük ülke ki bölgenin en güçlü ülkesi, buna tartışması yok. Bu parçalatılacaksa bunun işlem basamakları ne olur? Son amaç hedef parçalatılmaksa onun bir öncesi iç savaş olur. İç savaşa götürebilmeniz için de iki şey yapmak zorundasınız. Bir, ekonomisini çökertmek, yani bir ekonomik savaş açmak. Bunu yapmak zorundasınız. İkincisi de suikastler, ülke içerisinde suikastler düzenlemek zorundasınız. Şimdi bakın, bunun ilk adımı olan bu isyan, yani darbe girişimiyle şunu gösterdiler bütün dünyaya. Bunu örgütleyenler de aslında kağıt üstünde yapmış oldukları amaca ulaştılar. O da neydi? Şuydu. Asker askeri ateş açtı, öldürdü. Asker polise, polis askere, asker sivile, sivil askere. İşte bunun adı zaten iç savaştı. Bir kere bunu
yani
gördüler.
İlk ordudan, evet. O zaman bu özetinizden şunu anlamak gerekiyor. Türkiye bugüne kadar bölgenin en güçlü ordusuna sahipti. Onu bırakın, NATO'nun ikinci büyük ordusu.
Evet.
Türkiye için herhangi bir dizayn varsa bir yerlerde işe ordudan başlamak gerekiyordu ki daha önceden adımların atıldığı yolunda çok sayıda analiz dinliyoruz. Ama şu an düğmeye basılmış gibi bir sonuç çıkmıyor mu o zaman?
Evet.
Çünkü TSK'nın yeniden dizayn edilmesi bir başlığı açıldı artık Türkiye'de. Hatta kimileri çok da memnun, sivilleşmeden bahsediyorlar. Bu adım, peki bu koşullar altında sizin bu analiziniz çerçevesinde TSK'nın bugün bu şekliyle sivilleştirilmesi doğru bir karar mı? Etkileri nasıl olur?
Şimdi Ceylan, ben aynı zamanda da bir eski subayım. Subay olduğum dönemde hem askeri lisede Deniz Asubay Hazırlama Okulu'nda hem Deniz Harp Okulu'nda hocalık yaptım. 20 aya yakın karargahta çalıştım. En sonunda Deniz Müzesi'nin müdürlüğünden ayrıldım. Siz iyi biliyorsunuz, işte ondan sonra da üniversitede hocalığım o günden bugüne kadar devam ediyor. Bakınız şimdi, bu sivilleşme yapıyoruz. İşte bak, biz orduya şöyle bir düzenleme yapıyoruz. Kışlaların kapısının önüne bu oyuncak olan, çocuk oyuncakları şeklindeki belediye araçlarını koyuyoruz. Yahu böyle şeylerle ne darbe engellenir, ne isyan engellenir. Darbe dediğiniz şeyin engellenmenizin tek koşulu vardır. Zihniyet değişikliği, zihniyet devrimi. Bir kere ben bunu görmüyorum. Bakın, Türk ordusu üzerindeki operasyonların ABD tarafından başlatılma karar tarihi 1988'dir. Ama 1991'den itibaren Genelkurmay uyarılmaya başlanmıştır. 93'te yine uyarılmıştır. 95'te Türk ordusu çelik harekatını yapınca ABD tarafından kesin biçimde bu ordunun yapısının değiştirilmesi gerektiği konusunda düğmeye basılmıştır. Onun ardından peyderpey bütün bunlar geldi. 1 Mart tezkeresi bu işin artık son noktasıdır. Oradaki hayır kararının çıkışından 25 gün sonra 26 Mart'ta Utah Üniversitesi'nde Henry Barkey bir konuşma yaptı. Bir tek küçük bir cümlesini söyleyeceğim. Dedi ki, AKP ile birlikte TSK'yı kafesledik. O günden bugüne kadar AKP unsurları, siyasetçiler bu cümleyi bize açıklayamadı ve altından da kalkamadılar. Dolayısıyla ardından Ergenekon'u başlattılar. Balyozlu, askeri casusu, Poyrazköy gibi hepimizin bildiği bu rezil davalarla Türk ordusu itibarsız kılındı, güçsüz kılındı, kanı emildi, kanı çekildi. Son hamleyle de, işte bu yapılan son hamleyle de ordunun bir kesimi açısından bir kez daha itibarsız kılındı. Ancak şöyle bir şey ortaya çıktı. Ordunun büyük gövdesini oluşturan ve hala laik cumhuriyete sadakatle bağlı olan Kemalist yapı bu eşkıyalara, Türk ordusu üniforması giymiş bu çetecilere itibar etmedi. Eğer onlara itibar etmiş olsaydı, kışlalardan çıkmış olsalardı zaten bu iş darbe olarak noktalanacaktı. Ama hesap yapanlar, işin en başında hesap yapanlar bunun böyle olacağını zaten düşünüyorlar. Yani başarısızlığı düşünüyorlar. Onlar başarısızlığın geleceğini biliyorlardı. Ama tekrar söylüyorum, bu iç savaşın ilk adım provasını yaptı ve burada çok başarılı olunduğunu gördüler. Çünkü bunun ardı Türk Kürt, bunun ardı Alevi Sünni ve bunun ardı daha başka unsurlarla bizim birlikte sürdürülecek olan bir husustur. Bu orduda yapılanlara gelince, bakın ben ta subay olduğum dönemdeki 1995'te ayrıldım ordudan. Ben 78'liyim ki 80 olduktan 80 darbesi, faşist Amerikancı darbedir o darbe. O darbeden sonra benim sınıfımın teğmenlerinin neredeyse tamamı ihraç edildi. Biz zaten 5-6 kişi kalmıştık deniz kuvvetlerinde. Karayla jandarma tamamen ihraç edildi. Havanın yarısı gitti, denizin yarısı gitti. Bunlar bilinmiyor. Geçmişte de bunlar çok yaşandı bizim ordumuzda.
Peki şunu anlamak istiyorum. Yani Türkiye zaten NATO ordusu. Yani bütün bunların aslında ta 1950'lere, 40'lara, 50'lere dayanan bir geçmişi var. Hepimiz tarihi de bir parça biliyoruz. Amerikalılar neden bu şekilde Türkiye? Yani sadece mesela bir Kürdistan kurdurmak maksadıyla mı? Yani nasıl bir dizayndır ki bu aslında bölgede en önemli müttefikleri gördükleri bir ülkeyi ordu üzerinden de operasyonlar yürüterek iç savaşa sokmaktan bir çıkar sağlayacaklarını düşünsünler. Yani şey mi, tümüyle liberal dünyanın hani ne diyelim egemenlik, ulus egemenliğini tümüyle ortadan kaldırma planlarının bir unsuru gibi bir şey mi? Nasıl bir akıl var arkasında?
Söyleyeyim. Ceylan, şöyle bir akıl var. Soğuk Savaş döneminde adına yüksek strateji denilen bir strateji uyguluyorlar. O neydi? Silahlı kuvvetlerinizi yani ordunuzu kullanarak herhangi bir devlete gidip işgal etmek şeklindeydi ve oradaki yeraltı, yerüstü kaynaklarını el koydu. Duvar yıkıldıktan yani 1990'dan sonraki süreçte ikinci bir aşamayı başlattılar. Onun adını etki odaklı harekat dediler. Etki odaklı harekat yani stratejisi işe şuydu. Artık ordularını sokmuyorlar bu devletler. Peki ne yapıyorlar? O devletin içerisindeki sivil toplum örgütleri, vakıflar, dernekler, siyasal partiler, bankalar gibi bütün bu yumuşak güç unsurlarını örgütleyerek, ele geçirerek, onların içine yuvalanarak ya da kuş yumurtalarını harekete geçirerek bu sefer kendi stratejileri doğrultusunda o devletin içinde stratejik operasyonlar yapmak. Şimdi bir üçüncü evreyi yaşıyoruz şimdi. Bu etki odaklı harekattan sonraki adına üçüncü evreyi A merkezlilik diyorlar şimdi o büyük stratejinin adına. Efendim bu sefer de burada yaptıkları da bu sefer vesayet savaşları dediğimiz türden bu sefer savaşları diyoruz. Şimdi ne yapıyor? Türkiye'nin içerisindeki bu parçalanmada en önemli unsur ne? En önemli unsur Kürt etnik kimlikli siyasetçileri ya da siyasal aktörlerin talepleri. Peki temel felsefe ne? Ulusların kaderlerine tayin hakkı. Şimdi bakın şöyle düşünelim. Şöyle düşünelim. Şimdi Türkiye'nin 1915'ten itibaren karşısında bir Ermeni soykırımı problemi var mı? Ve Türkiye bir türlü bunu dünyaya anlatamıyor. Şimdi Güneydoğu'ya geri dönelim. Ne oluyor? Güneydoğu'daki bu asimetrik savaş nedeniyle bir insansızlaştırma sürüyor. Gönüllü gönülsüz. Devlet uyguluyor uygulamıyor. Onun üzerinde durmuyorum. Ne olacak şimdi? İleride kısa bir süre sonra bir takım Kürt siyasetçiler dünyaya çeşitli uluslararası mahkemelere başvurarak şunları söylemeye başladıklarında bir, bölge insansızlaştırıyor. İki, Kürtlere soykırım uygulanıyor. Üç, bu devletin eliyle yapılmış olan bakın bu binalara şimdi Suriye'den getirilen Araplar yerleştiriliyor. Bunun öteki adı nedir? Kürtlere karşı bir etnik temizliktir. Ve Türkiye'nin Ermeni soykırımının ardından büyük güçlü olan bu ordunun kırnetine söylüyorum. Söz dinlemez ulusalcı duruşu doğal olarak bu bölgedeki dizaynda ABD'nin karşısındaki en önemli engel, en önemli duvar oldu.
Ama peki, Kürtlerle bu işi bugün siyaseten çözmeye de kalkışıldı ama yani bir yandan da hani şöyle bir şey geliyor aklıma da onun için söylüyorum size. Şimdi siz elinize karşınızdakilerin eline koz verirseniz kaşınacak bir şeyiniz olursa eğer o zaman gelip kaşıyabilirler ama mesela hakikaten bizim bir Kürt sorunumuz var. CHP'nin 1990'lardaki raporlarıyla ortaya koyduğu bu hakikaten Türkiye'nin bir sorunu ve biz buna kafa yormak durumundayız. Barışçı bir biçimde bir arada yaşayacak. Çünkü İstanbul'da bir arada yaşıyoruz. İzmir'de bir arada yaşıyoruz. Türkiye'nin her yerinde sadece bölgede değil. Dolayısıyla siyasi çözüm bulmamız lazım. Bulamazsak eğer o zaman hakikaten işte Washington'da orada burada birileri bunu koza çevirebilir olur. Buna yönelik girişimlerde her seferinde akim bırakılıyor, kalıyor ve askeri çözümlerle de bir sonuç alınamıyor. Hakikaten çok tehlikeli bir yere gittiğini ben de paylaşıyorum sizin görüşünüzü. Ama bir yandan da hani en iyi herhalde TSK'nın bilmesi lazım bu sorunu askeri söyleyeyim anlamda çözemeyeceğimizi.
Eda'nın şimdi bakın tabii ki en iyi TSK biliyor ama şunu unutmayalım ki bu FETÖ'cü yapı dediğimiz bu çeteleşme 1980'den önce yine devletin eliyle ordunun içine sokularak yapılandırılmaya başlanmıştır. Bakınız böyle çok çarpıcı bir gerçek var maalesef. Ne yazık ki bakın bir de altını çizerek söylüyorum. Devletin eliyle Fethullah Gülen denilen bu işte FETÖ örgütünün başı 1968'den ilk başlamak üzere o günkü MİT Başkanı Korgeneral Fuat Doğu tarafından getirip devlete yamanmıştır. Ondan sonra da bunların bu cemaat mensupları sokulmaya başlandı öteki kurumlar olduğu gibi. Ordu da bunun artık bütün Türk kamuoyu öğrendi 1986'daki soruları çalıp yoğun biçimde sokuldu ve 94 mezunlarının da işte Atu General, Tu Amiral falan diye karşımıza çıkıp işte şu rezillikleri yapmış oldukları. Demek ki bakın bir kere burada bir devlet var. Bunun, bu sorunun cevabını bizim alıp bulmamız lazım. Alıp bulmamız lazım. O general Necdet Özel döneminde en çok sayıda general amiralin terfi ederek bu FETÖ'cülerin gelişidir. Bütün bunları bir kere, yani ordu biliyor, cümleniz bir kere çok doğru. Bak demek ki ordu biliyor. İki, Güneydoğu'daki bu etnik problemin ne olduğunu, neye varılacağını, askeri işlerle, askeri operasyonlarla çözülemeyeceği konusunda ordunun üst kademeleri defalarca raporlar verdiler. Defalarca bunları söylediler. Ama şöyle düşünelim şimdi. AKP'nin içindeki FETÖ'cü unsurlar. Bir dönemler CHP'nin içindeki FETÖ'cü unsurlar. Unutmayalım ki Bülent Ecevit bunlara o kadar çok iltifat ediyordu ki kaç tanesine milletvekili yaptı. Şu anda da CHP'nin içinde var bir kişi. Hepimizin bildiği birisi var. Bakın yine kabul ettiler. Ben size bir şey söyleyeyim mi Ceylan? AKP çok iddialı bir cümle. AKP'nin bakın doğru düzgün soruşturulsun siyasi yapısı %60'ı FETÖ'cü çıkacak. Yani bir şekilde ya onlara ellerini dokundurmuş ya doğrudan doğruya teması olmuşlar. Ve şimdi bütün bu içerideki yapı alınacak olan önlemleri ya da iyi niyetle atılmış adımların hepsinde püskürttüler geriye. Şimdi böyle bir gerçek var. Yargı eliyle yaptıkları var, yargıçları var.
Yani anladım. Yani şey demeye çalışıyorsunuz. Zaten siyasi çözüm bulunmasına engel olup daha sonra siyasi çözüm bulunamayınca askeri çözümlere yönelip bir çatışma unsuru yaratmak şeklinde söylüyorsunuz.
Evet.
Peki,
ama bir yandan da IŞİD şunu da unutmayalım. Çok özür diliyorum. Şunu da unutmayalım. Bu son isyanda, bakın son isyanda Beyaz Saray'ın haberi olduğunu düşünmüyorum. Yani onun direktif olduğunu düşünmüyorum çünkü Obama gidiyor. Ama Hillary Clinton'a bir kere temiz manevra alanı bırakıyorlar.
Evet.
CIA'nin bir unsurlarıyla Brüksel'in kesin kes bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Zaten ısrarla da bu yönde analiz yapıyorum. Israrla bu iki unsur bu işin içinde var. Ama ben 1993'ten beri şunu söylüyorum. Daha o zaman subaydım zaten. Şimdi söyleyeceğim cümleleri söylediğim için mahkemeye verildim. O zaman kısa sürede bir hapis falan yattım. O cümlemde şöyle dedim ki bölgede bir ödül kazanmıştı 88'de. Onun için röportaj yapmışlardı benimle. Dedim ki Ankara Moskova'yı Tahran'ı, Moskova'yı Tel Aviv'i göz ardı ederek bu bölgede dış politikalar ve politikalar üretmemelidir. Zaten üretirse gerçekçi olmaz. Bu cümlem üzerine başım çok belaya girdi. Yani.
Peki şimdi burada bu denklemde Rusya'yı peki nereye? Tabii vaktim biraz azaldı. Söyleyeyim. Bir iki dakikam kaldı. Onu da size
hemen
sormak
hemen
istiyorum.
O zaman çok özetleyeyim. Rusya'yı nereye koyduğumu bakın. Adnan Menderes 1960 Temmuz'un ilk haftası Rusya ile anlaşma imzalamaya gidecekken 27 Mayıs tepesine yedi. Süleyman Demirel Rusya ile biliyorsun Seydişehir Alemin Ünitesi'ne falan bütün o anlaşmaları yapıyordu. Tepesine askeri darbeyi yedi. Gerçi 24 Ocak kararlarının uygulanması içinde o. Şimdi en son yine Erdoğan dikkat edin bakın Rusya ile olan bu problemlerin çözümü, buzların eritilmesi sürecinde bütün bunlarla karşılaşıldı. Bir kere ben Rusya'yı buraya koyuyorum. Bir daha söylüyorum Rusya'yı koyduğum yer şurası benim. Türkiye açısından Rusya bir bölge devleti olmuş olması nedeniyle stratejik ortaklık, stratejik müttefiklik akılın gereğidir, akılcılığın gereğidir. Buradaki matematik akıl Rusya ile Türkiye'nin bu bölgede birlikte hareketini emretmiyor. Zorunlu kılıyor. Zaten tarih de bunları ikisini hep bir araya getirdi. Bundan sonraki süreçte her ikisinin de stratejik tercihi ve bölgede yaşamları birlikte olmaktır. Ama bu arada Tahran ve Tel Aviv'de Moskova, Ankara tarafından göz ardı edilemez. Onlar da bu denklemde tutulmak zorundadır. İşte bu da zaten müesses nizamın dünyadaki kurucularının ve yaşatıcılarının, finans aktörlerinin anlayabildiğim kadarıyla oyun denkleminde yok. Olmadığı için de bu sıkıntılar yaşanacak. Benim korkum şudur. Türkiye bu 2019-2020 aralığında ciddi biçimde ama ciddi biçimde ve çok şiddetli şekilde bir iç savaşın içinde tutulacak. Parçalanma ayrı bir şey. Siz karar vereceksiniz. Ben, simitçi, kapıcı. Biz karar veririz onun parçalanmasına. O kadar kolay bir şey değil o kısım. Hı-hı. Ama geri kalan olağanüstü büyük kan kaybı. Onun sonunda dayanabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Onun için bu mutabakat şarttır. Tekrar söylüyorum, Rusya çok önemlidir. Türkiye için, Türkiye de Rusya için ne kadar önemliyse bu birliktelik önemli. Ama Türkiye bir NATO devletidir. NATO'dan da çıkamaz. Onların hepsi palavra, o konuşmalar. Hı-hı. Bu kadar standardın bağlanmış Allah'ın aşkına. Ordun, şuyun, buyun, NATO'dan
evet,
çıkabilir.
O zaman NATO'yu biraz dengelemesi gerekiyor Türkiye'nin. Çok ama kesin. Tabii bu koşullarda nasıl dengeleyeceği de ayrı bir tartışma konusu.
İşte orada da akıl istiyor. Evet. Ceylan artık o kadarını da yapsınlar. Ya.
Manevra gerekiyor. Peki o Sürem keşke ya. Biraz daha olsaydı. Önümüzdeki dönemde tekrardan size başvurup konuşursak da iyi olacak, anlaşılan.
Olur,
bunları
evet,
çok
evet.
Konuşacağız muhtemelen yeni gelişmeler üzerine çok, tekrar çok arayacağız. Çok çok teşekkür ediyorum Eksen'e
i̇yi
katkılarınız için.
İyi yayınlar diliyorum, ben teşekkür
görüşmek
ediyorum.
Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Hoşçakalın, sağ olun.
Efendim bir Eksen'in daha sonuna geldik. Size The Devil Makes Three Old Number 7'la veda ediyorum. Hoşçakalın. I guess I grew up on an older road, a pedal to the metal, always did what I told. Till I found out that my brand new clothes came secondhand from the rich kids next door. And I grew up fast, I guess I grew up mean. There's a thousand things inside my head I wish I ain't seen. And now I just wander through a real bad dream, or feeling like I'm coming apart at the seams. But thank you, Jack Daniel's old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and angels start to look good to me. They're gonna have to deport me to the fiery deep. Thank you, Jack Daniel's old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and I know I can't stay here too long, 'cause I can't go a week without doing wrong. Oh, without doing wrong, without doing wrong, without doing wrong, drinking in heaven. Sitting as the boss food starts to grow roots, I'm feeling like an old worn out pair of shoes. Oh, tell me what is it that I should do when I'm swimming in the liquor only halfway through. So I'm watching as his wings spread as wide as could be. Oh, come on now and wrap them around me, 'cause all I wanna do now is fall asleep. Come down here and lay next to me. Oh, thank you, Jack Daniel's old number seven. Tennessee whiskey got me drinking in heaven, and up here the bottle.
Tarihsel ve ekonomik etkenleri göz ardı etmeyen analizler. Reel politikayı veri alan ama insanlığı ihmal etmeyen bir denge. Dünyanın 7 kıtadan oluştuğunu göz ardı etmeyen bir bakış. Hükümet politikaları kadar halkların ruhunu da gözeten bir anlayış. Gerçekleri ideolojilerle saptırmayan bir ahlak.